Geçen hafta bir benzetme hakkında konuştum. Hatırlıyor musunuz? Hangi benzetmeydi? Hatırlamıyorsunuz. Evet, Carol. Hatırlıyor, güzel. Bu hafta yine bir benzetme hakkında konuşmak istiyorum. Dar kapı benzetmesi, dar kapı. Sadece zayıf insanlar cennete girebilir. Çünkü dar olduğu için. Ayetleri bakalım. Luka 13. Şöyle başlıyor. İsa köy kent dolaşarak öğretiyor. Yeruşalim'e doğru ilerliyordu. Böyle başlıyor. İsa nereye gidiyor? Doğru. Yeruşalim'e. Ve giderken her zamanki gibi havralarda, farklı farklı yerlerde, büyük kalabalıklara öğretiş veriyor. Ve öğretirken biri ona şöyle dedi. Ya Rab, kurtulanların sayısı az mı olacak? Acaba sonunda kaç kişi kurtulacak? Diye soru. Enteresan bir soru değil mi? Az mı olacak, çok mu olacak? Belki bu kişi kalabalıklara bakmış ama bir şey fark etmiş olabilir. Tabii ki çok insanlar İsa'nın sözlerini dinliyor, duyuyor. Ama az kişi ona iman edip takip etmek ve karar veriyor. Belki bundan dolayı bu soruyu soruyor. Ya da belki kendisi için merak ediyor. Acaba ben kurtulacak mıyım? Ben o kişiler arasında olacak mıyım? Belki bunun için bilmiyoruz ama bir soru soruyor. Ve ondan sonra İsa net bir cevap vermiyor. Yani fark ediyor musunuz? Yani mesela İncil'de böyle oluyor bazen. Bir insan ona bir soru sorduğu zaman her zaman o soruya göre cevap vermiyor. Farklı bir şey yapıyor. Şimdi o kişiden dönüp İsa oradakilere, diğer kişilere konuşmaya başlıyor. Ve şöyle dedi. Dar kapıdan girmeye gayret edin. Dar kapıdan girmeye gayret edin. Bu dar kapı ne ki? Nedir? Aslında İsa Mesih ile ilgili müjdeyi bilirsiniz eğer, bu dar kapının ne olduğunu bileceksiniz. Yani dar kapı olan İsa'nın kendisidir. Çünkü başka bir yerde kendisi hakkında İsa şöyle dedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Kapı benim. İsa neden diğer önderler ve peygamberlerden farklı? Çünkü onlar hep bu yoldan girersiniz eğer belki kurtulacaksınız. Ya da bu kitaba göre yaşarsınız eğer belki kurtulacaksınız derler. Ama İsa tersine dedi. Bana bakın, bana bakın, bana gelin, bana iman edin. Ondan sonra kurtulacaksınız. Ve kendisi hakkında büyük ideal şeyler söyledi. Kapı benim, yol benim, gerçek benim, yaşam benim, iyi çobanım, dünya ışığı benim. Öyle şeyler. En büyük ve ideal şey ne dedi biliyor musunuz? Baba ve aslında ben ve baba biriz. Bu sözde İsa ne demek istiyor? Ben ve baba biriz. Ne demek istiyor? Ne diyor aslında açık bir şekilde? Ben Tanrıyım. Ben Tanrıyım. Mesela ben vaaz verirken Julie mesela dışarıdan içeri girirse ve pizza durabilirsin şimdi. Çünkü ben geldim ve zaten ben varım. Benden bahsediyorsun. Ben Tanrıyım. Herkes bana gelsin, pizza konuşmana gerek yok. Bana gelsin, bana iman etsin. Kurtulacaksınız derse o kişi ne diyeceğiz? Julie ne diyeceğiz? Deli. Çatlak. Başka ne diyebiliriz? Başka sözler var mı? Yeterli. Deli, evet. Aslında kendisi hakkında İsa'nın söylediği şey söyleyen kişiye üç şey söyleyebiliriz. Ralph'ın aynı şey söylüyoruz. O kişi ya, çünkü o kadar büyük şeyler söylüyor ki kendisi hakkında büyük ideal şeyler söylüyor ki üç şey söyleyebiliriz. O kişi ya deli oluyor ya da çok kötü bir kişi oluyor. Çünkü yalan söyleyerek insanları kandırmaya çalışıyor. Ya da gerçek söylüyor. İsa Mesih kimdir? Bu hepimiz için çok önemli bir soru. İsa Mesih kimdir? Deli mi? Kötü mü? Ya da gerçek mi? Çünkü dedi. Ben ve baba biriz. Dar kapıdan girmeye gayret edin. Size şunu söyleyeyim. Çok kişi içeri girmek isteyecek ama giremeyecek. Burada İsa ne hakkında konuşuyor? Ya daha doğrusu ne zaman hakkında konuşuyor biliyor musunuz? Son gün hakkında konuşuyor. Kıyamet günü. Yargı gününden, yargı gününde olacaklarından bahsediyor. O günde şey diyor, çok kişi içeri girmek isteyecek ama giremeyecek. Ondan sonra devam ediyor. Ev sahibi kalkıp kapıyı kapattıktan sonra dışarıda durup "Ya Rab kapıyı aç bize" diyerek kapıya vurmaya başlayacaksınız. Ondan sonra yani bu sözlerle o kişilere hitap etmeye başlıyor. Şey diyor, siz dışarıda kalacaksınız, o kapı kapanacak, dışarıda kalacaksınız ve o kapıyı vurarak "Rab kapıyı aç bize" diyeceksiniz. O kişiler için, dışarı kalan kişiler için fazla geç olacak. Biraz kapı hakkında konuşmak istiyorum. Şey düşün, bir kapı. Bu şekilde. Kapı. Görüyor musunuz bu kapıyı? Nasıl bir kapı? Çelik kapısı mı? Aklınızda ne var? Çelik kapısı şey... Biraz dar olsun. Güzel. Görebiliyorsunuz değil mi? Başlangıçta, ta başlangıçta, yaratılışta bu kapı açıktı. İnsanlar istediği zaman Tanrı'nın huzuruna çıkıp onunla birlikte yüz yüze görüşebiliyordu. Biliyorsunuz Yaratılış kitabında anlatıyor bunu. Başlangıçta Tanrı her şeyi güzel yarattı. Yani dünyada bir yerde bir bahçe dikti ve bu bahçeye bakmak için iki kişi, bir çift yarattı. Adem ve Havva. Ve tam o bahçenin ortasında bir ağaç vardı. Yaşam ağacı diye bir ağaç vardı. İnsanlar Tanrı'yla birlikte içeride, onun evinde sonsuza dek yaşayacaktı. Ama ondan sonra ne oldu? Kapı açık duruyor. Ne oldu? Adem ve Havva günah işlediler değil mi? Ve Tanrı onları ne yaptı? Onları dışarıya attı. O kapıyı kapattı ve içeriden kilitledi. Şimdi kapılı duruyor. Herkes, şey Adem ve Havva, sonradan gelen herkes nerede kaldı? Dışarıda. Onun huzurunun dışında. Aynı zamanda günah işledikleri için onun gazabı altında kaldı. Biz hepimiz onlarla birlikte zaten doğal olarak yaşıyorduk. İmana gelmeden önce. Herkesin üzerinde bir ceza levhası var. Bir gün yaptıklarımız için hesap vereceğiz ve kötü yaptıklarımız için ceza alacağız. Herkesin üzerinde böyle bir şey var. Herkes dışarıda kaldı. Kapalı. Ama Tanrı bizi sevdiği için bu durumdan bizi kurtarmak istedi. Biliyorsunuz. Bunu nasıl yaptı? İsa'ya kendi oğlunu gönderdi değil mi? Dünyaya. Ve onları nasıl kurtardı? Bu insanları bizi nasıl kurtardı? Onların hak ettiği ceza, onların hak ettiği gazabı kendini üstlenerek onları kurtardı. Değil mi? Bu nerede oldu? Çarmıkta. Onların cezası o aldı. Bizim cezamızı o aldı. Çarmıkta. Çarmıkta Tanrı onu cezalandırdı. Bizim yerimizde. Ondan sonra İsa çarmıkta öldü ve öldüğü anda çok mükemmel bir şey oldu. Yani bir ayetler okumak istiyorum. Ölünce ne oldu? İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. Ölüyor çarmıkta. Ondan sonra ne oldu? Şöyle diyor. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Öldüğü anda ne oldu? O kapı tekrar açılmış oldu. İsa sayesinde. Artık Rab'e gitmek için, kurtuluşa gitmek için, bu durumdan kurtulmak için bir yol açılmış oldu. İsa sayesinde. Güzel değil mi? Bu kapı neden dar oluyor? Yes, that's right. Amin. Ona iman eden herkes asla ölmeyecek ve sonsuz yaşama kavuşacak. Çok güzel, güzel. Biliyor. Ama şey kapıdan girmesi gerekiyor. Ha. Neden dar diyor bu kapıya? Çünkü tek bir yol var kurtuluşa. Çok yollar değil, tek bir yol. kurtuluş tek bir yerde bulunuyor. Nerede? İsa Mesih'te. Ne dedi? Kendisi hakkında kapı benim. E şimdi yani bu müjdeyi, çünkü çok güzel bir müjde değil mi? Her duyurduğumuzda insanlara bunu duyanlara, yani işte bu kapı tekrar duyanlara gösterilmiş oluyor. Mesela şu anda görüyorsunuz değil mi? Bir kapı var mesela. Kapılıydı. İsa bunu açtı. Görebiliyor musunuz bu kapıyı? Herkes görebiliyor musunuz bu kapıyı? Çok güzel, süper, güzel. Ama, bir ama var. Bir gün bu kapı tekrar kapatılacak, kapanacak. Bu ne zaman olacak? İsa tekrar dünyaya geldiğinde. İlk gelişinde İsa ne için geldi, ne amaçla geldi? İnsanlara Tanrı'nın merhametini göstermek için. Çünkü o bir merhamet kapısı. Haklı olarak Tanrı herkesi yok edebilirdi ama onları sevdiği için bunu yapmadı. Merhametini gösterdi bize. Ama bir gün İsa tekrar gelecek ama bu sefer merhamet göstermek için değil, insanları yargılamak için gelecek. Ve o kapı kapanacak sonsuza dek. Ve bazı kişiler bunu fark edince ne yapacaklar? Gelecekler ve kapıya vuracaklar. İçeri al bizi. Ama fazla geç olacak o kişiler için. Ne dedi İsa? Dar kapıdan girmeye gayret edin. Çok kişi içeri girmek isteyecek ama giremeyecek. Bu kişiler gelecek, vuracak, itiraz edecek. Şey diyecekler. Biz senin önünde yiyip içtik. Sen de bizim sokaklarımızda öğretin diyecekler. Ve bu söz üzerine bir şey söylemek istiyorum. Bir kişi Hristiyan olmak isterse eğer, imanlı olmak isterse, kurtulmak isterse eğer, bu sadece kiliseye gelmekle olmuyor. Sadece dua etmekle olmuyor. Bu sadece iyilik yapmakla olmuyor. Kurtulmak isterseniz eğer, İsa'nın söylediği gibi imanla bir karar ile o kapıdan girmeniz gerekiyor. Başka kurtuluş yok. İsa ne dedi? Bana gelin, bana inanın, bana geçin, ondan sonra kurtulacaksınız. Ona iman edip, onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmemiz gerekiyor. Eski hayatımızı bırakıp, onu izlememiz gerekiyor. Bu kişiler itiraz ediyorlar. O gün, aslında İsa tekrar geldiğinde dünyaya, korkunç bir gün olacak. İsa bunu anlatıyor. Diyor, İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u ve bütün peygamberleri Tanrı'nın egemenliğinde kendinizi İsa'yı dışarı atılmış gördüğünüz zaman aranızda ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. O gün herkes bunu görecek. Bazı kişiler içeride kalacak ve bazı kişiler dışarıda kalacak sonsuza dek. Dışarıda kalan kişiler için çok kötü. Değil mi? Şimdi hayal edin. Nasıl bir şey? Ağlayış ve diş gıcırtısı. Ve şimdi o başlangıçta o kişinin sorduğu soruya yani cevap veriyor. Başlangıçta ne sordu? Ya Rab, kurtulanların sayısı az mı olacak? Ve şimdi İsa buna cevap veriyor. O günde diyor. Şöyle olacak. İnsanlar doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelecek ve Tanrı'nın egemenliğinde sofraya oturacaklar. Dışarıdan aslında kutsal kitabı gibi dışarıda kalan kişi bunu görecekler uzaktan. Kötü bir görüntü değil mi? Başka bir yerde, başka bir ayet bunu şöyle anlatıyor. Vahide elçi Yuhanna şöyle dedi. Bir görüm görüyor. Son günü görümü. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de bire beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı ve yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış tahtta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür. O zaman son günde az kişi kurtulacak mı, çok kişiler kurtulacak mı? Bu söze göre. Az kişi kurtulacak mı, çok? Çok! Kocaman kocaman büyük bir kalabalık oldu. Milyonlarca kişi. Yani İsa'nın tahtında durup onu övecek. Bağıra bağıra. O günde şimdi İsa gibi konuşmak istiyorum. Zaten oradaki kişilere hitap ediyordu. Siz diyordu. sizin hakkında konuşuyorum dedi. O günde siz nerede bulunmak istiyorsunuz? Yani o kapının hangi tarafında olmak istiyorsunuz? İçeride ya da dışarıda? İçeride. Çünkü haberiniz olsun, henüz kapanmadı o kapı, hala açık duruyor. Bunun için İsa dedi ki, yani mesela içeride bulunmak isterseniz eğer, ne dedi? O dar kapıdan girmeye gayret edin. Beklemeyin. Beklemeyin. Gerçekten isterseniz bugün kurtulabilirsiniz. Nasıl oluyor? Bir kişinin İsa'ya iman edip, imanla bir karar verip, İsa'ya hayatının Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmekle oluyor. Sizi davet etmek istiyorum şu anda. Bir kapı var. Kim? Hani belki bazı kişiler yani biliyorlar. Mesela ben geliyorum kiliseye ama henüz bir karar vermedim. İçeri girmek için. Ve Rab'in sözü şöyle diyor. Kurtuluş zamanı şimdidir. Kurtuluş zamanı şimdidir. Bu kapıyı görebiliyor musunuz? Mesela İsa, kapı benim dedi. İsa kim? Tanrı'nın oğlu. İsa ne yaptı? Bizi kurtarmak için kendi hayatını verdi. Kendini feda etti. Bunu bilirsiniz eğer. Bir karar vermeniz gerekiyor. Ve bu kararı tabii ki bunu yapmak için hazır ama sağlam olsun. Ama her zaman yapabilirsiniz. Mesela bunları bilirsiniz eğer. O zaman dua edelim. Dua edelim. Herkes gözlerini kapatsın. Ben bir dua edeceğim. Ve içinden bunu tekrarlayabilirsiniz, istersiniz. O kapıdan girmek istersiniz. Ya Rabbi sana geliyorum. Ya Rabbi sana geliyorum. Ben artık senin kim olduğunu ve bizim için ne yaptığını anlıyorum. Rabbi. Sen Tanrı'nın oğlusun. Bizim için, bizi kurtarmak için günahlarımızdan kendini feda ettin Rabbi. Bunu anlıyorum ve bunu iman ediyorum. Şimdi bir karar ile bu kapıdan girmek istiyorum. Çünkü ben o günde dışarıda kalmak istemiyorum. Sonsuza dek seninle birlikte yaşamak istiyorum Rab. O zaman şimdiden kararımı veriyorum Rabbisa. Tövbe ediyorum. Günahlarımı sen bağışla Rabbisa. Bahsettiğin gibi beni kabul et. Artık seni Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorum Rabbisa. Seni izlemek istiyorum Rabbisa. Yolun sonuna dek. O günde seninle birlikte olmak istiyorum Rabbisa. İsa'nın yüce ismiyle. Amin. Güzel.